Uzun bir yolculuğa mı çıkıyoruz bugün?
Vallahi olabilir. Amsterdam'dan
şey Erzurum'dan Amsterdam'a uzanan bir tramvaya binelim bakalım.
Neler oldu? Yeni geldi, neler bitti? Neler geçti?
Eskişehir var ya, hep o Eskişehir, o Türkiye'nin Taksim'i, bizim Taksim'imiz ya. Hmm. O yolların kesiştiği istasyon, hep oradan çıktı bütün hikayeler. O gardan çıktı.
Evet, orada kesişti ve sonra Amsterdam'dan Tekirdağ'a kadar.
Dünyanın dört bir yanında dağıldı.
Dağılmadık. Buradayız. Ankor'da.
Buradayız.
Ankor'la tutunduk.
Ankara'da
çapalar atıyor.
Sinematriyografi 20. bölüm. Amsterdam anıları üzerine.
Herkese merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra Akif ve Mert, sonunda üçümüz bir araya geldik. Podcast çekelim çekelim. Podcular nerede? Hadi başlamıyor muyuz diye. Hoş geldiniz beyler.
Hoş bulduk. Hoş merhabalar. Bulduk.
Merhabalar.
Güzel, enerjik gelen sesler. Bu boşlukta herkes neler yaptı, neler yaşadı. Bir sürü derdimiz, tasamız oldu. Bir sürü mutluluğumuz da olmuştur eminim ama. Öncelikle Akif, senden başlayayım. Sonra da Mert. Akif, nerelerdesin şu an?
Vallahi şu an Türkiye sınırlarındayım.
Döndüm yuvaya.
Ya bir haftalığına falan yurt dışına gitmiştim de şimdi gelir gelmez dün nöbetim vardı. Bugün nöbet ertesi, yarın yine nöbetim var. Bu şekilde. Biz görüşmeyeli herhalde 6-7 ay oldu. Yoksa olmuş. Daha mı fazla bilmiyorum ama.
Olmuş.
O süreçte de hiçbir şey olmadı ya. Film çekmek istedim. Bir şeyler yazmak istedim ama olmadı yani. Rutin bir şekilde geçti. Monoton bir şekilde geçti yani.
Kutsal topraklar Amsterdam'a ayak bastın mı?
Tabii. Evet. 3 gün aslında... Niyetimiz Almanya'ya gitmekti ama oradan Amsterdam yakınmış.
Berlin'den. Ayak bastın mı yoksa ayakların havada mı gezdin, onu merak ediyor herkes.
Evet, yani yürüyerek değildi sanki.
Astral ya. Bir gezi oldu herhalde.
Evet. İlk defa gitmiştim. Güzeldi. Mert'in daha önce tecrübesi var. Siz gitmiş miydiniz?
Ben 3 kere gittim ama ilki şeydi, asıl bombaydı.
Nasıl, ne ara 3 kere gittin ya?
Hocam, narkotik podcast'imizi kapatmadan anlatırsak.
Ben gayet ressam Van Gogh'un Rembrandt'ların sevdasıyla demiyorum tabii ki de. Eğlence şeylerinde. Maksatlarında. Üniversite 1'deyken gitmiştim ben. Oo. Bir arkadaşım vardı. Onunla beraber sürüklendik. Daha sonrasında da Oğulcan'la bir Almanya maceramız vardı. İki kere de orada gitmiştim. Herhalde üniversite 4. sınıftaydım en son gittiğimde de.
Değeri sonradan bilinen sanatçılar üzerine.
Ama güncel bilgiler Akif'te tabii ki.
Bilmiyorum ki, herhalde değişmemiştir ya o günden bugüne. Van Gogh Müzesi'ni almadılar bizi.
Neden?
Biletler aylar öncesinden tükeniyormuş çünkü. Araya kaynamaya çalıştık bir şeyler ama Türk usulü olmadı yani.
Bu kadar sanat aşığı var mıymış abi ya?
Valla Ya biraz da popülariteden herhalde. Hani işte Van Gogh oralı gidelim falan.
Ulan yaşarken kıymetini bilmediler. Arleslerdi adamı. Öyle perişan perişan dolaştı. Şimdi de
evet,
bilet sıra bulamıyorlar. Ya bırak.
Yazık ya, bu var ya. Şovdur bu şov.
Bu şovdan başka bir şey değil ya.
Kesinlikle. Yazık ya.
O Doctor Who diye bir dizi var. Onun bir sahnesi vardı, hatırlıyor musunuz? Van Gogh'u günümüzde tekrardan o müzesine götürüyorlar. İşte o değer gördüğünü görüyor ondan sonra. Çok üzünlü bir sahneydi.
Ya evet, ben oradayken de onu düşündüm zaten. Ya dedim ya, Van Gogh şu anda hani şurada şu kuyruğu görseydi acaba, beş paraya satamadığı o resimlerini şimdi kuyruk oluştuğunu görseydi ne olurdu acaba dedim.
Abi bu şov olayı çok garip ya. Mesela bizim ülkemizde de öyle mi? Müslüm Gürses öldü. Herkes Müslüm Gürses dinler oldu sanki 40 yıllık arabeskçiler.
Evet, küçümserlerdi eskiden, herkes Müslümcü oldu değil mi sanırım?
Evet. Yani bir sürü örnek var. Ya da sanatta da öyle mesela. Sanattan anlıyorum diye gitmiyorlar müzeye. Burada 10 müzesi var biliyorsunuz.
Evet.
Yani millet tablonun önünde fotoğraf çektirmeye gidiyor. Tabloyu çekmiyor.
Bakmadan önünde duruyor böyle sırtını dönük. Fotoğrafta görüyor belki ilk defa tabloyu. Ya da Instagram'da karşılaşıyor. Ya da hiç hayatında hiç karşılaşmıyor belki de.
Tabii ben de çok anladığımdan değil. Yani oradaki yazıları okuyunca gittiniz mi bilmiyorum. Sanatçının burada bir şey dışa vurumunu anlatıyor diyor. Orada bembeyaz bir tablo var falan. Hmm diyorsun.
Om.
Om diyorsun.
Bir de Modern Sanat Müzesi'nde MoCA diye bir şey vardı, galeri. Oraya gittik. Orada da işte modern sanat, güncel sanatçılar, işte Banksy'nin falan böyle duvarlarını söküp koymuşlar oraya. Nasıl yapmışlar bilmiyorum. Duvar resimleri çiziyor ya. Orası da bir tuhaftı ya. Hiç hani çok modern sanatçıları tanımıyorum ama böyle hani hiçbir şey anlamadan gittik, bir sürü fotoğraf çekildik. Böyle tuhaf tuhaf ortamlar. NFT'ler bilmem neler. Hiçbir şey anlamadım, çıktım yani.
Şey vardı, hatırlıyor musunuz? Biri Biennale'de gözlüğünü koymuş sadece duvarın önüne ve onu sanat eseri olarak herkes yorumlamış, fotoğraf çektirmiş. Evet. Adam sonra gözlüğünü alıp gidiyor.
Pardon. Kuşum.
Millet de onun önünde fotoğraf çektiriyordu.
Sanat gözlük için midir?
Ya zaten kardeşimin sergisi vardı Berlin'de. Ona gitmiştik yani. Onunla denkleştirdik o yurt dışı olayını.
Çok iyi.
O da güzeldi. Aynen. Kirli anlaşmalar diye.
Süper.
Evet. Biraz sanat dolu. Dolu dolu olmasa da yani sanatla iç içe bir gezi oldu bizim için.
Çok iyi ya. Evet.
Kaliteli soğuk algınlığı üzerine.
Evet.
Gribal enfeksiyonlar, burun çekmelerde yayınımız kaldı yerden devam ediyor.
Evet abi, Amsterdam'da virüs bulaştı valla trenlerde.
Umarım mantar gribi değildir abi.
Abi virüs trenin önüne atlamış. O yüzden tren durdu. Sonra 4 tane ayrı tren değiştirip gitmek zorunda kaldık. Rüzgar, soğuk derken orada hasta oldum abi.
Atlamış derken intihar sebebiyle mi yoksa?
İntihar ya. Arada atlıyorlarmış öyle.
Amsterdam'ın atlayanı meşhur. Asıl Amsterdam'da trenin önüne atlayacaksınız. Doğru mu abi?
Geçen biri şey demişti ya. İşte bu Maslow'un ihtiyaçlar listesini piramidinde en tepeye geliyor insanlar. Artık hani yapacak bir şey bulamıyor. Atlıyorlar hani, en aşağıya atlıyorlar. O da öyle. Herhalde o yani. İntihar. Öyle abi.
Kaliteli bir soğuk yemişsin abi.
Evet ya, çok mu çekiyorum burnumu?
Yok, o yüzden demedim ya. Hani evet. Böyle bir olayın olmasını.
Ya evet evet.
Evet abi. Düşün, şu şey var mesela. Umut Sarıkaya'nın karikatürleri var ya. Tendonum zedelenmiş diyor falan işte sporda. Orada fakirler diyor, keşke benim de tendonum olsun. Keşke ben de Amsterdam'da tren beklerken tanış olacağım orada aslında olsaydı. Ben şimdi grip de demezdim. Yani nezle olmuş böyle.
İnfluenza.
Flu. Biz soğuk almışım.
Üşütmüşüm.
Üşütmüşüm aynen.
Mert'in nöronlara yolculuğu üzerine.
Mert, sen neler yaptın bu 6-7 ay içerisinde? Sende de büyük değişiklikler var.
Evet, büyük değişiklikler oldu, kırılmalar oldu. Evet. Bölüme başladım, nörolojiye. Bıraktım. Evet.
Çok kesinleşti mi? Bırakma olayı kesinleşti herhalde.
Evet, hızlı oldu. Bence biz 6-7 ay değil, daha uzun süredir yapmıyoruz. Çünkü 3 ay sadece nörolojide ben şey yaptım, durdum. Yani şöyle, daha bakanlıktan onay gelmedi ama çok bakanlığın onaylamamasını beklemiyorum açıkçası. Muhtemelen pazartesi günü bitirmiş olacağım ilişkimi. Ama 3 ayda çok çok büyük, yüksek dereceden tecrübeler edindim. Öyle düşünüyorum. Biraz kendimi tanımamda faydası oldu nörolojinin. Beyne dair daha gerçekçi fikirlere sahip oldum. İnsana dair daha gerçekçi yönlerden bakmayı öğrendim. Biraz aklımı başıma topladım. Şu anda aklım başında mı belli değil ama bir ara öyleydi.
Neden bıraktın ki peki? Yani bir şeyler hani katmış sana. Ama
evet, kattı. Ya bir kere çok yani şöyle bir beklenti, hayal, tutkuyla gittim ben ve o hayallerin yıkılmasıyla geçti zaten süreç ve bu yıkıntıyla beraber yaşamak istemedim. Bu yüzden bıraktım. İşte beyine dair bilinmeyenleri keşfetmekti benim şeyim, idealim. Fakat bunun Türkiye'de bırak, hani nörolojide burada Türkiye'de mümkün olmadığını, şu şartlarda, şu anki durumda, konjonktürde mevcut olmadığını fark etmemle o işlerin, iş yoğunluğunun bastırması arasında kaldım ve iş yoğunluğu her şeyin önüne geçti, hayatımın önüne geçti ve nöroloji gerçekten yoğun bir branş. Gerçekten yapanlara kolay gelsin. Çok adı sanı olmayan, bilinmeyen bir yer ama gerçekten insanlar çok ciddi emekler sarf ediyor orada. Sadece beyin değil, sinir değil, insanın bütün yönleriyle, dahili hastalıklarıyla olsun, bütün sistemiyle uğraşıyor aynı zamanda, insanla uğraşıyor. Dolayısıyla bu yükü katlanmak, bu yükü taşımak bana zor geldi. Ben de buna göre bir tercih yapmak durumunda kaldım, düşündüm uzun bir süre ve deneyimledim ve buna uygun bir şey yaptım, tercihte bulundum.
Vay be Mert, öyle bir açıkladın ki.
Vallahi ben de kaldım yani böyle.
Pardon.
Peki ya burada... seni böyle bir nefrete sürüklemedi ama, değil mi? Bırakın.
Hayır. Hayır, kesinlikle beni sevgi biraz daha bilinçli bir şeye sürükledi, tam tersine. Anlayışa sürükledi. O yüzden kötü ayrılmadım. Kimseye nefret beslemedim. Kimseye kırmamaya çalıştım. Oradan aldığım tecrübeleri saydım. Şeyimi. Ama güzel oldu ya. Bence iyi bir maceraydı nöroloji. Akif de geldi, gördü.
Evet.
Hatta tam sahnesinde geldi de o sahneyi bilmiyorum, canlandırabilir miyiz?
Amor filmi. Amor. Hani
bir tane... Parkinson hastasıyla ilgileniyordum da başka bir arkadaş vardı başında. Ben de yanındaydım. Ya içinden düşünüyordum ya, Ya Haneke olsa, ya Haneke'yi bıraktım bu başka bir film olurdu yani, Parkinson. Hani Parkinson şeyde Amor'da Alzheimer'dı konu, burada Parkinson. O yaşlı insanlar ve birbirlerine olan adanmışlıkları, o yaşlı adamın kadına olan sevgisi, o ilgisi, eşlerinin dostlarının olmayışı ve adamın her şeyi üstlenmesi, bütün bakımını, kadının yaşadığı işte şeyler, halüsinasyonlar, işte ne bileyim altına kaçırmalar falan, adamın her şeyi büyük bir olgunlukla üstesinden gelmesi ve o esnada onlar konuşuluyordu ve tablo gibiydi hani o an gözümde, ve Akif o sırada aradı.
Evet.
Ben de Akif'e dedim ki koşun koşun gelin, Amor filmi var. Amor filmi var. Akif şöyle bir kapıdan baktı ve pencereye doğru ilerledi. Ve ben de dışarı çıktım ve ondan sonra başka bir filmin içine girdik.
Evet.
Akif'le. Akif burası tam sana göre adamım, bırakma burayı dedi ama ben dinlemedim tabii ki.
Evet ya abi, dur bak, burayı biraz da benim penceremden anlatıyor.
Ha tamam.
girdim, bayağı güzel, sessiz bir ortam. Öyle koşuşturmaca falan bir şey görmedim. Herhalde nöroloji servisi biraz daha ESOGÜ'de biraz daha yoğundu. Ama burada bir sessizlik hakimdi. Neyse, asistan odasına gittik. O kadar güzel bir manzarası var ki. Denize bakıyor. Bir de üst katlardan bir
Oo
şey.
süper.
Yeşillikler de var böyle. Yani resimlik bir manzara. Ama insanlar orada böyle hani kötürüm bir şekilde herhalde o manzaraya bakıyorlar. O da bir tuhaf bir kontrast oluşturuyordu. Güzeldi yani. Mert'e dedim, vallahi güzelmiş yani, buradan ayrılma falan demiştim ama Mert bir ay sonra istifa etti.
Ya orada abi yaşamın bütün renkleri vardı ama yaşamın kendisi yoktu. Bir baskı ve disiplin altında çalışan asistanlar, su içmeye dahi vakit bulamayan, sabahın 7.30'undan akşamın 6'sına kadar çalıştıran, koşuşturan insanlar. Onun yanında gerçekten arada bir şey bulmak, bir fırsat bulmak mucize gibi oluyor bazen.
Sen biraz daha böyle sanki hani böyle bilimsel araştırmaları hani beyni incelemeye ya da onun gibi bir şeyler istiyordun biraz daha. Ama orada sürekli yavrum şuram uyuşuyor diyen teyzeler
Evet, evet kesinlikle güzel güzel
mi
açıkladın
var? Bir dur teyze ya bir dakika.
Bir dakika, bilim yapacağız.
Ya uyuşmayı bırak ya, hani orası sanki şey gibi, acil servis gibi, böyle baş ağrısından tut gazın vara kadar her şeye ilgileniyorduk yani, hastaların yani, eyvallah da abi ben bilim istiyordum ya, hani nereden buraya geldik falan. Tamam kardeşim, bekle 2-3 sene otur evde bilimini yap ama abicim zaten ben eve gidiyorum yorgun argın, 2-3 saatim var. Hani affedersin de bilime daha çok sıra var yani, yıllar var bilime dedim ya. Hani bilime yıllar var, hani benim beyni anlamam için bütün ömrümü versem yine yetmeyecek buna. Abi ben hayatımı biraz da yaşamak istiyorum dedim ya. Biraz da keyif almak istiyorum. Aldığım nefesten sürekli koşturup kendimi unutuyorum. Çünkü kendimi unuttuğumda işi de konsantre olamıyorum. Ya bilim ileriki yıllarda ortaya çıkıyor ama dediğim gibi minimal. Yani yapmak istediğimi destekleyen hocalar da oldu. Çünkü vardı fikirlerimde. Ama tabii çok okumak lazım. İngilizce araştırmak lazım. Bütün bunlar yine vakit alıyor. Bütün bu vakitsizliğin arasında bir de sinema var, edebiyat var. Bir de bilime ayırmak beni çok aştı yani. Bırakmak zorunda kaldım.
Evet. Güzel,
Zor.
saygı duyuyoruz.
Evet, majör bir karar ama
Evet.
hakikaten de bir karar yani. Çoğu insan bu kararı düşünemiyor bu çarkın içindeyken bile ya.
Maalesef evet. O yüzden aslında şanslıyım ki biraz nasıl diyeyim, maddi olanaklar el verdi işte. Ne istediğimi biliyorum ve bir araya geldi. Şans böyle bir şey herhalde ya. Umarım
Evet.
herkes istediği işi yapar. Herkes mutlu olması gerektiği yerde mutlu olur. Umarım.
Evet, kesinlikle.
Neşter mi, kamera mı, ikilemi üzerine?
Tarık sen neler yaptın? Yine döneriz.
Benim evet. De valla asistanım devam ediyor. Hastaneye bakıyorum şu an zaten. Evin manzarası hastaneye bakıyor. Yarın gideceğim yere bakıyor yani. Bir şeyleri beklemekle geçiyor ya son zamanlarım. Yani sürekli bir şeyleri beklemek. Beklemek üzerine de konuşabiliriz. Beklemek insanı zorlayan bir şeydir ama aynı zamanda sonunun güzel olup olmayacağını kestirememek bir insanı kuyuya atar. Parlak bir şey gördüğü zaman daha çok sevindirir ya da karamsarlığa da götürebilir.
Az kalsın herhalde zaten. Değil mi?
Umarım az kalmıştır aynen. Umarım az kalmıştır.
Büyük bir sabır var abi sende yalnız ya.
Evet. Vallahi bravo ya.
Evet. Yani mesleki açıdan değil de aslında bahsettim ama mesleki açıdan da evet öyle. Yani belki de hani hakikaten de tamam ben kalbi seviyorum ya da mesleğimi seviyorum ama belki de Mert'in o cesareti bende yoktu yani ve bu çarkıda devam ettim. Öyle de yol gitti yani.
Peki yani istesen şu anda bir sihirli değnek yine nerede olmak isterdin? Şu an elinde kamera mı, sette mi olmayı isterdin yoksa elinde neşterle ameliyatta mı olmayı isterdin?
Elimde neşterle ameliyatta olmak isterdim abi.
O zaman doğru yerdesin evet. Abi o zaman.
Evet. Ama bu zorlukları yaşamadan yani bir yandan kendi hayatıma da zaman ayırıp
kesinlikle. Keşke öyle olsaydı evet.
Ki şu an biraz daha o yönde gitti her şey. Ne bileyim 8 nöbete düşürdüler. Yeni başlayanların nöbet ertesi izin var. Daha insani şartlar. Şu an bence insanlar daha şanslı. Hani benim o eski podcastlerde de konuştuk hani. Evet. 15 nöbetle gelip hatta Mert hatırlıyorsun yani cuma pazartesi nöbetinden çıkıp bisikletle PYT'ye gittiğimiz günleri yani.
Ben inanamıyordum ya bu adam nasıl cerrahi yapıyor orada geliyor sonra PYT'ye bir de bisiklet sürüyor.
Deniz abiyle yüz yüze gelip.
2 saat uyudum uyumadım. Abi nasıl ya uyumadın mı? Yo uyumadım. Ne yaptım? Bütün gün çalıştım. Yuh yani insan mısın abi sen? neler yani.
Evet. Çok sağ ol. Ama ya. Geçiyormuş yani inşallah beklemek de geçecek. İnşallah güzel zamanlarda gelecek yani.
Evet, evet.
İnşallah.
Gelir ya kesinlikle.
3 evet. Yıl daha beklemedin sofçada yatarak TSM'de kuduz filmlerini çekecektin. Sonra burada nöbet ertesi yapacaktın yeni çömezler gibi.
Evet hakikaten de öyle. Bekleseydim ben daha iyiydi belki de yani.
Zorlu hepsi biz yaşıyoruz. Sen yaşıyorsun.
Sinemanın dili üzerine.
Sadece şunu biliyorum. Yani üçümüz de aynı düşünüyoruzdur eminim. Hani mesleki olarak kim ne yapacak bundan sonra da bilmiyoruz hani. Ben de bilmiyorum belki de ben de bırakacağım belli olmaz ama üçümüzün de bildiğim tek şey bundan 5 sene de geçse bir rahata erip tekrardan sinemada buluşacağız hissiyatı içerisindeyim. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama.
Vay.
Evet. Ya o bir kere bulaştı bence yani. Hatta Mert de bir ara sinemayı bıraktım. Falan gibi evet. Şeyler söylüyor.
Doğru söylüyorsun. Evet.
Ama o lanet bulaştı bence. Yani bir şey olmasa bile her zaman ümit var. Bir film çekeceğiz. Bir şey olacak. Bir hikaye anlatacağız. Hep var yani bence.
Evet. Mert mesela şu an kısa kısa filmler çekiyor hani. Mert mesela bunları nasıl yorumluyorsun kendi? En azından kendinden bir şey hala anlatabiliyorsun. İçeridesin yani. Biz evet. Biraz daha dışarıda kaldık ama bunu bile yapmak güzel hissettiriyor değil mi?
Kesinlikle ya o motivasyonun sağlanması insanda o heyecanlı olması bile güzel. Çünkü zaten sinemayı uzun yıllardır seviyoruz, konuşuyoruz, yapıyoruz. Eyleme geçtiğin zaman en güzel yanı oluyor zaten. Ben de ya film olsun da diyorum ya hani bir şey anlatsın da bir şey dokunsun da onu yapayım şeyinde mentalitesinde hani. Yaptığım şeyin büyüklüğüne, küçüklüğüne, şeyine bakmıyorum fazla. biraz da düşüncesizce davranıyorum ama bir zararı yok bana. Sonuçta kimse bunun için beni eleştirmiyor, takdir de etmiyor ya da ödül de vermiyor, yermiyor da. O yüzden özgür bir alan sinema. Kimse kameraya bir şey çektin diye, onu yükledin diye bir şey demiyor sana. O yüzden bunun tadına varmaya çalışıyorum. Ben de bir dakikalık bir şey çekiyorum ya da işte 3 dakikalık bir şey çekiyorum, 5 dakikalık bir şey çekiyorum. Düşüncelerimi yazıyorum, kendimi çekiyorum ve sözleri görüntünün altına ekliyorum. Yani bu bile aslında mutlu ediyor ama şu anda yapmak istediğim o değil sanırım. Yani yine yapasım olursa yaparım ama işte Pislik serisi vardı, Akif ve üçüncüsünü beraber çekmiştik. Bayağı keyifliydi mesela. Akif kurgusunu yapmıştı. Kamerada Akif vardı yine. Ya çok keyifli süreçlerdi. Hani o yola çıkmamız beraber, o bir anda filmin içine girmemiz ve işte hem yaşayıp hem filmi yaşamamız unutulmaz oluyor ve insan hatırladıkça mutlu olan bir varlık. Yani insan filmlerde aslında hatırlamaya yol açıyor ve mutlu, aslında filmler insanı mutlu ediyor. O yüzden bence biraz da sinema var. Çünkü yaşadığın anı bir daha yaşıyorsun, hatırlıyorsun. Ya o zaman onu öyle yapmıştık, böyle yapmıştık. Paylaşıyorsun bir şeyleri. Ulan diyorsun ya, ne güzel, hayat anlamlı bir şeymiş. Biz şimdi beraber film çekmiş olmasak şunları bile konuşmazdık. Yani bu bile bir hatırlama eylemi aslında. Beraber işte film çekmelerimiz, işte münzeviler, işte şeyler, semptomlar falan. Muazzam ötesi şeyler ya. Bence hani kelimelerle tarifi yok yani bir
O kamera
münzevi.
arkasında yaşananlar özellikle, değil
Ya
mi?
sen bir adım daha ileri götürüyorsun. Mesela gidiyorsun kamera arkası çekiyorsun falan. Harika yani.
Ya bu arada Mert, senin filmlerde fark ettiğim şey, kendine has bir üslup oluşturdun bence. Hani
Evet, kesinlikle.
özgün şeyler, hani başka bir yerde rastlayamayacağımız filmler tamamen senin iç dünyanla ilgili, seni yansıtan
Ay.
filmler olduğunu düşünüyorum. O yüzden değerli yani, özgün.
Abi çok teşekkür ederim ya. Bunu duymak güzel oldu. Peki bu özgün dedin ama nasıl tarif edebilirsin? Yani bir şey yapıyorum, evet. Bir şey anlama geliyor özgün dediğine göre. Yaptığımın bir karşılığı olmuş demek ki. Bunu nasıl değerlendirirsin? Bir karşılığı ya da var mı? Senin için belki hiçlik anlamına da gelebilir. Yeri gelmişken burada sorabilir miyim ya? Özgünlükten kastın nedir?
Özgünlükten kastım şu: bu filmler seni anlatıyor. Yani zaten bir sanatçının elde etmeye çalıştığı şey de kendi duygularını ya da iç dünyasındaki çatışmaları insanlara sunmak, anlatmak, bir iletişim aracı olarak kullanmak. Sen de tamamen iç dünyandaki işte varoluşsal çatışmaları, psikotik durumları filme de yansıtıyorsun. Zaten bence olay da budur yani. Ve bu da bir müddet sonra bir üslup oluşturuyor. Sen de şu anda bunu yakalıyorsun bence. O yüzden.
Peki abi, beni hiç tanımadığını varsayalım. Sen bu filmleri izledin. Ne dersin ya, bu adam nasıl biri, ya da ben bir film izledim ama bir insan anlatıyordu ama nasıl bir insan karşına çıktı?
Şöyle, psikotik bir insan olarak değerlendirdim doğrusu.
Teşekkür ederim.
kafayı kırmış ama
Sonunda lanet olsun, bu da oldu.
ama
Kafa kırıldı.
işte hani içeriği, cümleler anlamlı yani. Ve varoluşsal şeyler, yani sadece öyle sıradan hikayeler değil de işte varoluşçu, yani içsel çatışmalarına ilgili şeyler.
Sende ne uyandırdı abi? Yani mesela üzgün mü hissettin, mutlu mu, ya da bir şey aradığın bir şeye cevap bulabildin mi? Yoksa tamamen şizoid, çünkü şizotipal bir şey, hani şizoid bir şey anlamsızdır genellikle.
Yani ben zaten seni tanıdığım için şiirlerinle de birlikte değerlendiriyorum nedense filmleri de. O yüzden hani seni tanıyarak aslında bakıyorum ve hani işte senin psikolojik durumunla ilgili çıkarımlar yapıyorum. İşte depresyonda mı, kötü bir durumda mı yoksa mutlu mu falan, hani seni değerlendiriyorum. Zaten bence dışarıdan izleyen bir insan da sadece senin iç dünyanla ilgili bir durumu değerlendirir diye düşünüyorum hani orada.
Peki abi, bu ne anlama geliyor yani, hani değerlendiriyor ama bu sadece bir uğraş mı, hani bir çaba mı, yani bu insana ne veriyor ya da insan niye izlesin ki bunu ya, hani ben şu an şey aslında büyük bir ayrımdayım, hani şu anda sorguluyorum ya ben hani niye çektim o zaman bunları. Beni anlayacaksa ben yüz yüze de konuşurdum, hani sıkıntı sıkıntısız şekilde. Bilmiyorum gerçi.
Ne gerek vardı abi böyle şeylere?
Aynen abi, ne gerek
Ama
vardı ya?
işte konuşarak anlatsaydın zaten, hani bir şekilde arkadaşız, konuşuyoruz. Zaten seni tanıyorum ama o filmde mesela boşluk diye bağırıyorsun ya, boşluk boşluk falan, hani yani delirmiş. Ama bu görüntü ya da o senin ormandaki bağırmaların normal bizim diyalog kurduğumuz iletişimdeki gibi etkili, daha fazla etkiliyor yani normal iletişimimizden.
Bir nevi sanat aslında diyorsun bu da.
Yani evet, etkili etkileşim var yani.
Anladım.
Böyle bir şey. Bilemedim. Tarık, sen ne düşünüyorsun?
Valla ben senin bir dilin olduğunu artık düşünüyorum aynı şekilde Akif gibi ben. Çünkü senin filmlerini izlediğim zaman böyle bir iç burhanı görüyorum. Kendi dünyana çekiyorsun tamamen izleyeni. Ondan sonra da filmin sonunda da bir böyle huzura kavuşuyorum her seferinde ben. Mesela o evin önünde de ne diye bağırıyordun sürekli? Sıkıntı yok diye mi bağırıyordun? İlk bir izliyorum ya, sıkıntı var, bir şey var ama falan diye en son böyle mutlu bir şekilde sıkıntı yok diye bağırınca böyle kendimi huzura erdim yani, böyle ya yok bir şey var falan diye.
Vah, çok sevindim ya yorumlarınız için. Gerçekten demek ki bir dil oluşturabilmek
Evet.
güzel bir duyguymuş yani.
Senaryonun anlaşılabilirliği üzerine.
Ama şimdi mesela Mert, senin amacın biraz daha uzun metraj diye biliyorum. Uzun metraj bir film çektiğin zaman tabii ki de ister istemez birilerinin izlemesi için çekiyoruz yani bunu ve sen izletebildiğin, karşıya yansıtabildiğin kadarıyla izleyiciye ulaşabiliyorsun. Çoğu insan "Aa, bu ne ya, anlamadım, bana geçmedi" dediği zaman ortada kalan bir film oluyor. Bundan sonra böyle biraz daha açıklayıcı, biraz daha üstü açık filmler çekmek ister misin? Biz mesela eskiden hep şeyi tartışırdık. Arkaya anlatıcı iç ses koyduğun zaman seyirciyi aslında bu filmi çok kolay bir şekilde anlatır gibi oluyorsun. O yüzden iç ses koymayalım, görüntülerden anlasın ya da yaptıklarımızdan anlasın. Ondan sonra hiçbir şey anlaşılmıyor, film havada kalıyor. Ben mesela Kırmızı Eroin diye bir şey çekmiştim. Belki hatırlarsınız ya da anlatmıştım. Yani keşke daha anlatıcı olsaydım orada. Yani görüntüler, diyaloglar bence güzeldi ya. Ama insanlar anlamadı. Sen de böyle daha açıklayıcı olmalı mı filmler?
Abi, anlaşılmayan film midir diye ben hani sormak isterim. Tabii ki anlaşılmalı ve hatta artık günümüz dünyasında biraz daha bazı şeyler biraz daha açığa kavuşuyor. Açıklık önem kazanıyor. Yani film ne kadar açıksa, berraksa, güçlüyse şeyler, duygular o kadar iyi oluyor sanki. Bilmiyorum. Yani Ahmet'in anladığını Mehmet anlarsa benim daha çok hoşuma gidiyor. Sadece Ahmet'in anlamasındansa Mehmet'te de aynı duygular var çünkü. Onun duygularıyla da bağlantı kurman niye kötü olsun ki? Kimse anlamıyorsa zaten ben de anlamıyorumdur o filmi muhtemelen. Esas şizofreni o yani. Benim film... Benim de... Ya umarım anlaşılır yani. Umarım anlaşılması çok daha güzel bir şey. Çünkü anladığında biri geliyor sana diyor ki ya bunu ya izledim ve işte filmi anladım diyor ya da işte ya güzelmiş diyor, hani beğeniyor mesela. Beğeni de aslında bir anlaşılma ya da neyi anladığını bilmiyor, o da bir anlaşılma. Sadece şey değil, ha böyle bir mantık çerçevesinde bir şey sunmak değil, Adam mesela sen rahatladım dedin değil mi? Yani benim için bundan daha büyük bir anlaşılma olamaz yani. Hani rahatladım dedim mesela.
Evet.
Hani filmde şunu anlatmak istiyordun deseydin ben o daha az mutlu olurdum mesela, ama demek ki anlaşılmak biraz da paylaşmak. Hani biraz da
evet,
duyguların paylaşılması, etkileşimi. Evet. Aynen.
Filmlerde bütçe planlaması üzerine.
Tarık, sende var mı proje, öykü, bir şey?
Aslında bu ara çok fazla birikti. Hayata da hayata da sunmayı istiyorum ama maalesef işte tez son dönemlerdeyim. O yüzden fırsat bulamıyorum ama biriktikçe herhalde öyle oluyor yani. Biriktikçe daha fazla dışarı çıkarma ihtiyacı oluyor insanda. Ve ben de artık onun dedim ki sınırına geleyim. Yani içimde biriksin, biriksin, biriksin, biriksin. Ondan sonra güzel bir şey oluşturayım istiyorum. Biraz da az önce konuştuğumuz mevzu var. Hani anlatmak istediğimi anlaşılsın istiyorum. En son bir tane kısa film çekmiştim. Sizle de paylaşmıştım hatta. Farkında mısınız isimli yarışmayı, bu SVO'lu hastalarla, inine geçiren hastalarla ilgili. Yani bütün yani onu pek kişi anlayamadı açıkçası. Ve ben de artık anlaşılamamak istemediğimden dolayı daha sağlam temelleri olan, hani Bergen gibi bir film değil ama yani böyle bir tık daha anlaşılabilir bir kısa film yapmak istiyorum. En çok da yapmak istediğim, bu ara çok fazla işte Odun Pazarı'ndaki müzeye gittim. Mert de bana zamanında Kare isimli bir film izletmişti. Mert, hatırlıyor musun o filmi bilmiyorum ama.
Evet, hatırlıyorum.
Ben de müzede geçen ve o durağanlığı sanatla aynı zamanda sadece Instagram'a fotoğraf koymak için gelen insanların oluşturduğu ama aynı zamanda sanatçının da kendini dışa vurmak için yıllarca uğraştığı eserlerin birbiriyle çelişmesini anlatan ve o müzenin mükemmel havasını da yakalayabileceğim bir kısa film yapmak istiyorum Eskişehir'den gitmeden önce.
Vay, çok güzel.
İsteğim bu yönde. Muhtemelen yani tabii destek de bulmak lazım. Hani müzenin de desteğini almak lazım, iznini almak lazım ama güzel bir senaryoyla gittikten sonra başarılı olabileceğini düşünüyorum.
Evet. Yani. Sponsor, Eskişehir Belediyesi sponsor da olabilir hatta. Öyle bir projenle gidince belki destek verirler diye düşünüyorum.
Evet, neden olmasın? Aynen. Yani sponsor olmasalar bile bir film, yani mesela size bu soruyu sorabilirim. Güzel bir film, yani tam hayalinizdeki olmasa bile güzel bir kısa film çekmek için ya bunun karşılığı sizce ne? Hakikaten de siz de böyle maddi olarak her şeyinizi döker misiniz ortaya? Yeter ki istediğim olsun der misiniz?
Evet. Mert, sen mi başlayacaksın?
Kredi faiz oranları açıldı herhalde.
Akil.
Evet, Mert sen başlayalım.
Ya evet, mesela Mert şimdi buradan söyle işte, mesela uzun metrajlı bir kısa film çekmek hayalim var. Bu yüzden zorlu bir asistanlık sürecini onun üzerine koyuyorum diyor musun mesela?
Ya kısa film için feda etmem her şeyi ama uzun metraj için edilebilir bence ya. Ya kısa film çünkü biraz da şeylerle alakalı sanırım, beklentilerle, isteklerle. Çok, eğer o fikir senin için çok güzelse, büyükse, onun için milyonlar da harcayabilirsin. Paran olduğu müddetçe ya da elindekiyle çok iyi işler yapabilirsin. Ama ben olsam ben yapmam. Çünkü kısa film çabuk unutuluyor, çabuk tüketiliyor. Ve ona değecek bir kısa film fikrim hiç olmadı şimdiye kadar. Senin anlattığın, sen böyle tadı olan, böyle lezzetli filmler çekiyorsun bence Tarık. Böyle böyle yemek tadında bir sanki ev yapımı, güzel böyle uğraşılmış bir yemek yapıyorsun. Ben bazen baştan sağma şeyler yapıyorum işte, ne bileyim, çabuk yapılabilecek, pişirebilecek şeyler tadında, omlet tadında yapıyorum bazen. Bazen de işte ne bileyim, kendimce yapmaya çalışıyorum ama sen mesela onu iyi ayarlıyorsun. Fikrin de güzel, bana kalırsa
evet.
Müzeyle konuşulur, izin de alınır ve müzenin havası da aktarılır. Müzedeki eserler de aktarılır. Belki içinde sevdiğin bir şey vardır ya da ele almak istediğin bir şey vardır. Sırf onun üzerine bile gidebilirsin. Yani seçtiğin konuyu nezdinde söylüyorum.
Evet.
Yani onun için uğraşmaya değer bence. Bence değer. Çünkü her zaman film çekmiyorsun bir. Hani kişisel olarak da öyle. Bunun için de severek yapıyorsun ve vakit de ayırıyorsun. O yüzden buna emek harcaman daha güzel bir sonuç getirir tabii ki de.
Evet. Prodüksiyon önemli ya. Fikrine güveniyorsan zaten bence bir prodüksiyon, bir harcama, bir şey gerekiyor. Yani ya sponsor evet. bularak ya da kendi cebinden. Ben hani tek bir tane film çektim, hep ondan örnek veriyorum da. İlk başta yani bir koltuğun üzerinden dışarısı camını gösterecektim. Kamera böyle işte pan yaparak. Ama sonra bir baktım yani boş duvar, böyle kuru kuru şeyler yani olmuyor. Sonra ışık buldum. Sonra bayağı bir harcama yaptım. Yani kredi çektim ve lens aldım. Gimbal aldım. Baktım ki yani kuru kuru gerçekten olmuyor yani. Bir şeyler eksik oluyor hep. O yüzden hani bir harcama yapmak gerekiyor. Yani en iyisi tabii sponsor bulmak ama yani minimal filmlerde çekilebilir. Yani İran filmlerinde, Kiar Üstemi'nin filmleri falan öyle çok prodüksiyonlu değil ama sade ve çok anlaşılır. Yani o tarz bir şey de olabilir tabii.
Ben onu seviyorum işte. O de bahsettiğin ikinci şeyi evet. seviyorum. Hmm. Para harcamak şu bu falan evet. Ayrı bir konu, daha güzel. Ama nedense kolaya kaçmak mı oluyor? Ne oluyor? O toz toprağı böyle çekince kameranın üzerine bir de toz derse tamam tadından yanlar. Bir de orada sağ köşede hep film boyunca eksik olmayan bir toz olursa tamam yani.
Sadece evet. burada olay şu mesela. Basit bir film, evet basit yani az bütçeyle bir film çekilebilir, buna basit denmez tabii ki de. Ama insanın yani bir filmi amatörlükten çıkaran belli başlı şeyler var. Zamanında çok konuştuğumuz mesela yaşlı bir amcayı bir üniversite öğrencisi oynadığı zaman olmuyor. Ya da ses evet. sistemi dandik olduğu zaman olmuyor evet. ya da ışık vesaire. Hani gerçekten de sinema için gerekli yani bir üst kademeye çıkarması gereken şeyleri de yapmak gerekiyor ister istemez.
Evet ya, ışık mesela abi, ışık hani çok önemli ya. Her şeyi değiştiriyor ya. Bir anda profesyonel yapıyor seni yani. Sadece bir ışıkla bile. Görüntü ya da sesi iyi almak gerekiyor. Ses kötü olunca insanlar hani görüntüden de soğuyor. O yüzden hani bir belli bir prodüksiyon tabii ki gerekiyor yani.
Evet. İnşallah uygun prodüksiyonları hepimizin yakalaması dileğiyle yayınımıza burada son veriyoruz. Hepinize iyi dinletiler diliyoruz ve arayı bu kadar açmamak dileğiyle diyoruz. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.